35. ayrım. Sayfa 351. 30. bölüm. Ertesi gün yağmurlu bir sabaha açtım gözlerimi. Ev oldukça sakindi. Penceremin camına çarpan damlaların gürültüsünden başka ses duyulmuyordu. Saate baktım, 9'a geliyordu. Sessizliğin nedeni anlaşıldı. Uyuyup kalmış, Burç'un okul seremonisini duymamıştım. Günlerdir bu kadar derin uyumuşluğum yoktu. Usulca doğrulup yatağın üzerinde oturdum. O anda kapı açıldı, Gülriz'in güler yüzü odayı aydınlattı. Günaydın. Günaydın, beni uyandırmamışsın. Perdeleri açmak için pencereye yönelen Gülriz, o kadar huzurlu uyuyordun ki kıyamadım dedi. Perdeleri çekti, içeri kül rengi bir ışık doldu. Yoksa işin mi vardı? Yo, işim filan yoktu dedim ayağa kalkarken. Aslında kaldırmadığın iyi olmuş, ihtiyacım varmış, günlerin yorgunluğu. Çalmaya başlayan telefon sözümü yarıda kesti. Eyvah, yoksa yine fabrikayı sen mi bastı diye geçirdim içimden. Gülriz telefona benden yakındı, o açtı. Daha konuşmaya başlamadan korkuyla sordum. Memduh Bey mi arıyor? Gülriz telefona alo dedi. Karşısındakinin sesini alınca bana dönerek sürdürdü konuşmasını. Merhaba Kenan. Kenan mı? Tuhaf. Sabah sabah niye arıyor ki? Yoksa yeni bir gelişme mi oldu? Mürsel'in adamları Nihat'a saldırmış olmasın? Kızı da yanındaydı. Çocuğu akşam eve yalnız göndermekle yanlış mı yaptık acaba? Gülriz'in nezaket konuşmasının sona ermesini beklerken bu düşünceler endişeyle geçti kafamdan. Gülriz telefonu uzatınca heyecanımı belli etmemeye çalıştım. Karımın yaşadıklarımızı öğrenip tedirgin olmasını istemiyordum. Merhaba Kenan, ne haber? Ben Paris'e gidiyorum dedi, damdan düşer gibi. Onu haber vereyim dedim. Paris'e mi dedim hayretle. Paris'e dedi arkadaşım. Son derece kendinden emin, kararlı bir ses tonuyla konuşuyordu. Catherine Warchant'la konuşmam lazım abi. Kadın bizden bilgi saklıyor. Neler söylüyordu bu adam? Dün geceden beri ne değişmişti? Bilgi mi saklıyor? Bunu da nereden çıkarıyorsun? Kadının başka bir kitabını buldum. Otobiyografisini yazmış. Nerede buldun? Aysun'un evinde. Aysun'un evine mi gittin? Evet. Hani Katya'ya gidecektin? Gidecektim. Senden ayrılınca onu aradım. Cep telefonu kapalıydı. Alışkanlık haline getirdi. Ne zaman bana kızsa cep telefonunu kapatıyor. Ben de Baraka'dadır diye düşünerek bara gittim. Erdinç buraya uğradı, uzun kalmadı dedi. Eve gideceğini söylemiş. Ben de Katya'nın evine gitmek için çıktım. Lale sinemasının önüne geldiğimde, hani Beyoğlu'na dadanan sakallı bir meczup var ya, sokak başlarında durup vaaz veriyor, kötü kehanetlerde bulunuyor. Söylediği adamı tanıyordum. Adı Davut'tu. Beyoğlu esnafı ona Deccal Davut adını takmıştı. Birkaç kez bizim mağazanın önüne de çökecek olmuş, onu oradan uzaklaştırmıştım. Kimseye kötülüğü yoktu. Kendi kendine konuşur dururdu. Kenan'dan daha zararsız olduğunu söyleyebilirim. Emin olmak için sordum. Deccal Davut mu? Bu arada odadan çıkmaya hazırlanan Gülriz el kol işaretiyle ben mutfağa gidiyorum diyordu. Başımla anladım derken evet işte o herif diye konuşmasını sürdürdü Kenan. Deccal sinemanın merdivenlerine çıkmış, ey hakikati arayanlar diyerek caddeden geçen kalabalığa sesleniyordu. Hakikatin ateşinde bir mum gibi eriyip yanmak isteyenler, hakikat bu caddede değildir. Hakikat mağazaların vitrininde değildir. Hakikat kadınların gözlerinde, dudaklarında, göğüslerinde, bacak aralarında değildir. Sinemaların koltuklarında, meyhane masalarında, içki kadehlerinde, sarhoşların gözyaşlarında değildir. Hakikat evlerdedir. Evlerin mutfağında, banyosunda, oturma odasındadır. Hakikat halının altındadır, buzdolabının içindedir, yastığınızın köşesindedir, resminizin çerçevesindedir, kütüphanededir, kütüphanedeki kitapların içindedir. hakikati bulmak için bakmak yetmez, görmek gerekir. Ey hakikati arayanlar, eve dönün, kütüphanenize tekrar bakın, hakikati anlatan o kitabı arayın. O kitabı bulana ne mutludur ki, hakikatin yanı sıra ölümsüzlüğün ışığıyla da aydınlanacaktır. Adam böyle diyordu işte. Ölümsüzlükten bahsedince sen de heyecanlandın tabii, dedim gülerek. Saçmalama Selim, hiç heyecanlanmadım. Sadece bu rastlantıya güldüm. Hatta bu da benim gibi aklını ölümsüzlükle bozmuş diye kendimle alay bile ettim. Ama yine de Aysun'un evine gitmekten kendimi alamadım. Kendini alamadın. Alamadım. Ancak beni o eve yönlendiren Deccal denen meczubun sözlerinden çok Katya'nın da Cihangir'de oturmasıydı. Katya'nın evine gittim. Işıklar yanmıyordu. Dinleniyor diye düşündüm. Bazen müziği hafifçe açıp kendine bir kadeh şarap doldurup karanlıkta otururdu çünkü. Kapıyı çaldım, açılmadı. Eve gelmemişti. Belki karnını doyurmak için bir yerlere uğramıştı. Binadan çıktım, ne yapacağımı bilmiyordum. Amaçsızca yürürken Aysun'un evinin bulunduğu sokağa geldiğimi fark ettim. İşte o anda Deccal'ın sözlerini anımsadım. Hakikat evdedir diyordu. Kızın evin anahtarı, evinin anahtarı hala üzerimdeydi. Ani bir kararla eve girdim. Sanki ilk kez geliyormuşum gibi büyük bir dikkatle evin her yanını aradım. Zaten her yeri aramıştık diye kestim Kenan'ın konuşmasını. Biliyorum, yine de aramak istiyordum. Deccal'ın dediği gibi yaptım. Mutfağa, banyoya, oturma odasına, halının altına, buzdolabının içine, yastığın köşesine, resmin çerçevesine, kütüphaneye baktım. Ne bir ipucu, ne bir delil bulabildim. Kanter içinde kalmıştım. Kendime de, Deccal'a da, ölen kıza da küfürler ederek yatağın üzerine oturdum. Dinlenirken bakışlarım kütüphaneye kaydı. Artık aramaktan vazgeçmiştim. Öylesine kitapların sırtına bakıyordum ki Catherine Verchant yazısını okudum. Gözlerimi kısarak yeniden baktım. Yanılmamıştım. Bizim Parisli adamın kitabıydı. Önce Nicolas Flamel biyografisini sandım. Ama kitaba bakmaktan da kendimi alamadım. Kitabı elime alınca sandığım gibi olmadığını anladım. Kitabın adı Buruk Bir Gülümseyiştir Yaşam'dı. Sunuş sayfasını açınca bu kitabın kendi yaşam hikayesi olduğunu anladım. Kitabı alıp evden çıktım. Yani Deccal'ın söyledikleri çıktı, dedim alaycı bir tavırla. Kuşkusuz bu bir rastlantıydı. Ama evet, adamın söyledikleri çıktı. Kenan son derece ciddiydi. Ben alaycılığımı sürdürdüm. Peki hakikati de buldun mu bari? Tümünü değilse de önemli bir ipucu buldum. Ben de ciddileştim. Kitaptan mı? Kitaptan. Catherine Verchant'ın ailesi 1918 yılında Türkiye'ye kaçmış. Bu mu önemli ipucum? Bunu zaten biliyoruz. Kadın mektubunda yazmıştı. Babasının Alexander Krylov adında bir general olduğunu ve Catherine'in, yani gerçek ismiyle Yekaterina Alexandrovna Krylova'nın dışında tüm ailesinin İstanbul'da öldürüldüğünü bilmiyorduk ama. Öldürülmüş mü? Ne zaman? 1920 yılında. Neredeyse bir asır önce. Kimi öldürmüş? Kitapta yazmamış. Bence kadın katilin kim olduğunu biliyor. Ancak ailesinin öldürüldüğünü kanıtlayamadığı için isim vermemiş. Belki kendisini de öldürürler diye korkuyor. Zaten kitabın bitmesine daha 150 sayfa var. Kafam karışmıştı. Bir dakika. Anlayamadım. Ailesi öldürülmüş demedim mi? Kadın nasıl kanıtlayamıyor? Babası bunu Paris'e bir okula yollamış. Daha sonra kendisi de karısı ve küçük oğluyla birlikte kızının yanına gidecekmiş. Ancak aile birden sırra kadem basmış. Yekaterina o sıralar henüz bir çocuk. Üstelik dünya savaşlar, devrimler içinde. Her yer karışık. Olayı araştırması mümkün değil. Aradan yıllar geçtikten sonra birkaç kez İstanbul'a gelmiş. Ama olayın üzerinden o kadar zaman geçmiş ki hiçbir sonuca varamamış. Otobiyografisinin okuduğum bölümlerinden anladığım kadarıyla kadın babasının, annesinin ve 2 yaşındaki erkek kardeşinin İstanbul'da öldürüldüğüne inanıyor. İşin ilginci, bunu söylemekten çekiniyor. Baksana, bize yazdığı mektupta bu konudan hiç bahsetmiyor. Bu önemli bir ipucu olabilir diyorsun. Haksız mıyım? Kadınla yüz yüze görüşürsem onu ikna edebilir, daha fazla bilgi alabilirim. İşte yine o tuttuğunu koparan, heyecanlı, coşku dolu eski Kenan olmuştu. Fakat şimdi duyacakları belki de arkadaşımın benden nefret etmesine yol açacaktı. Seni düş kırıklığına uğratmak istemem ama ne yazık ki Catherine Merchant'la görüşemezsin Kenancığım. Sen neden bahsediyorsun dedi. Sesi tizleşmişti, gergindi. Neden görüşemezmişim? Çünkü Catherine Merchant ölmüş. Ölmüş mü? Evet, dün gece Pierre haber verdi. Yatağında ölü bulunmuş. Kısa bir sessizlikten sonra cinayet mi diye sordu Kenan. Neden cinayet olsun? Kadın 90 yaşında, solunum yetmezliğinden öldüğünü söylüyorlar. Söylüyorlar mı? Bence bu bir cinayet. Kadının ağzına yastığı bastırıp onu boğdular. Dur, sakin ol, hemen karar vermeyelim, oturup konuşalım. Konuşacak zaman yok, Paris'e gitmem lazım. Paniklemiş gibiydi, sesi telaşlı çıkıyordu. Az önce söylediğimi duymadın galiba diye uyardım. Catherine Merchant ölmüş. Duydum, hem de çok iyi duydum. Ama bu kadının bir yakını, bir tanıdığı vardır herhalde. Ha, bu arada şu senin Pierre, adresi bildiğine göre bana yardımcı olur değil mi? Olur, olur tabii. Telefon numarası mağazada. Buluşalım da vereyim. Hem konuşmuş oluruz. Acaba ben de seninle mi gelsem? Olmaz, vakit yok. Anlamıyor musun Selim? Telefonu kapatır kapatmaz havaalanına gidiyorum. Ne? Diye söylendim. Yani hemen şimdi mi gidiyorsun? Evet, 12 uçağıyla. Bilet filan hepsi tamam. Tuhaf adamsın vesselam. Nedir bu acele ya? Sıkıldım Selim. Bu işi öyle ya da böyle bitirmek istiyorum. Üstelemek anlamsızdı. O zaman ben Pierre'i arar, senin numaranı veririm. Cep telefonunun yanında olacak değil mi? Evet, yanımda olacak. Pierre'i bulursan iyi olur. Katya gideceğini biliyor mu diye sordum. Bilmiyor. Ona sen anlatır mısın? Ha, bu kadarı da fazlaydı. Farkında mısın? Bütün pis işlerini bana yaptırıyorsun diye çıkıştım. Ne yapayım oğlum? Sizden başka kimim var? Sana zor geliyorsa Nihat'ı ara, o anlatsın. Nihat da arayamaz diye direttim. Oğlan daha karısına dükkanın vitrinine çizilen pentagramı anlatacak. Sevgilinle sen konuşacaksın Kenan. Tamam tamam. Sesi alıngan çıkmıştı. Dur kapatma hemen dedim. Gelişmelerden beni haberdar et. Bana ihtiyaç duyarsan da hemen ara. Şu sıra fazla işim yok. Hemen atlar gelirim. Katya meselesi başka. Soruşturma başka. Biliyorum biliyorum, merak etme. Her akşam rapor edeceğim. Pencereden dışarı baktım. Yağmur hızlanmıştı. Sert bir rüzgar ağaçların dallarını oradan oraya savuruyordu. Kenan'ın bu işten kolayca vazgeçebileceğini düşünerek nasıl da kendimi kandırmıştım. Bu işi çözdüğüne inanana kadar soruşturmayı sürdürecekti. Biz de şu dışarıdaki ağaçlar gibi onun rüzgarıyla savrulup duracaktık. Tabii bu arada kırılıp kopmazsak. Şu Catherine Merchant'ın kitabı da ilginçti. Adı da Buruk Bir Gülümseyiştir Yaşanmış. O kitabı nasıl fark edemedim ki ben? Mutlaka görmüşümdür. Demek ki umursamamışım. Çünkü kütüphaneye bakarken Catherine Merchant adını bilmiyordum. Ona belli etmememe rağmen Kenan'a kızıyordum. Soruşturmayı birlikte yürütüyorduk. Ben öğrendiğim bilgileri, ulaştığım sonuçları, hatta düşünme tarzımı bile ona açıklamıştım. Oysa arkadaşım büyük bir bencillik göstererek bir anda kararlarını tek başına almaya başlamış, beni sürecin dışında bırakmayı seçmişti. Keşke davranışının yanlışlığını yüzüne haykırabilseydim. Yapamamıştım işte. Öğrendiklerim o kadar şaşırtıcıydı ki olanı biteni kavrayıncaya kadar konuşma sona ermişti. Neyse, olan olmuştu. Kenan Paris'e gidiyordu. Bakalım Paris bu soruşturmaya, bizlere, yaşamlarımıza neler getirecekti. Mağazaya gider gitmez Pierre'i aradım. Bugün işi yoksa Kenan'a yardımcı olmasını rica ettim. Her zamanki gibi şanslıydı bizim Kenan hergelesi. Pierre öğleden sonra boşmuş. Elinden geleni yaparmış ancak akşam arkadaşımla ilgilenemezmiş. Çünkü Camille'le buluşacakmış. Aman sevgilini Kenan'la tanıştırma demek istedim. Şakayla karışık söylense de böyle bir isteğin uygunsuz kaçacağını anlayarak vazgeçtim. Milanolular için hazırlanmam gerekiyordu. Ne var ki içimden hiç çalışmak gelmiyordu. Yine de Yeşim'den dosyaları getirmesini istedim. Dosyaları açtım, okumaya, notlar almaya başladım. Verimli bir çalışma değildi, yalnızca vakit öldürüyordum. Yoksa ben de Kenan'ın ardından uçağa atlayıp Paris'e mi gitseydim? Yok canım, bu biraz abartmak olurdu. Fakat soruşturmanın bütün seyrinin değişebileceği bir durumda böyle eli kolu bağlı oturmak insana cehennem azabı veriyordu. Sekreterim Yeşim, Nihat'ın geldiğini haber verdiğinde saat öğlenin ikisini çoktan geçmişti. Tüh be, bu çocuğu da tümüyle unutmuştum. Hemen masadan kalktım, içeri giren Nihat'ı kapıda karşıladım. Ne haber Nihat, nasılsın? Kusura bakma, seni de arayamadım. Nihat umduğumun aksine oldukça neşeli görünüyordu. Yüzündeki yaralar tümüyle iyileşmese de burnunun şişliği inmiş, göz aklarındaki kan dağılmaya başlamıştı. İyiyim iyiyim, merak etme, bende bir şey yok. Dize nasıl, çok korktu mu kızcağız? Yok be, gençler bizden daha kolay alışıyorlar tehlikeye. Korkmak şöyle dursun, bir tür eğlence gibi görüyor bu durumu. Sabah arkadaşları geldi dükkana, oğlanların hepsi şövalye kesilmiş. Nihat amca hiç merak etme, biz Dize'yi yalnız bırakmayız dediler. Bence Kenan'ın bu işi başkomiser Cüneyt'le konuşması lazım. Mürsel denen herifi durdurmanın en kolay yolu bu. Nihat'ın yüzünde çekingen bir ifade belirdi. Abi, bence başkomiser Cüneyt'e hiç bulaşmayalım. O herifin çelik mavisi gözlerini bir daha yüzüme dikmesini istemiyorum. Aman abi, bizden uzak dursun. Bir fırça yedin diye bu kadar korkulur mu adamdan? Yok abi, ben bir daha o karakola gitmem. Başkomiser Cüneyt de bizden uzak dursun. Zaten Mürsel'in bize bulaşacağını da sanmıyorum. Adam polisin muhbiri, durup dururken başına niye bela alsın? Olsun, yine de Kenan'ın Cüneyt'le konuşmasında yarar var, dedim. Zaten senin de karakola gitmen gerekmiyor. Beni asıl kaygılandıran Melek, olayı duyunca ne olacak? Melek'le konuştuk, dedi Nihat son derece rahat bir tavırla. Ne, olayı Melek'e anlattınız mı? Anlatmak zorunda kaldık çünkü gece yarısı İstanbul'a döndü. Hani Bursa'da kalacaktı? Abi, Melek işte, onu davet eden kitapçıyla şiir konusunda tartışmaya tutuşmuşlar. Adam bunun görüşlerini kabul etmeyince sen kalk gece yarısı İstanbul'a dön. Kabak da senin başına patladı tabii. İnanmayacaksın ama hiç öyle olmadı Selim. Eve gelip beni görünce sevindi Melek. Ne yani, boynuna atılıp hoş geldin kocacım mı dedi. Öyle demedi ama senin burada ne işin var da demedi. Hatta sen burada yatamazsın deyip beni yatak odasından çıkarmaya bile kalkmadı. Peki şu pentagram meselesine ne dedi? Bize hiç kızmadı. Ben o Mürsel denen itin canına okurum. Hele bir daha dükkanın yanından geçsin, aslan pasajını kafasına yıkarım dedi. Nihat'ın anlattıklarını hayretler içinde dinliyordum. Oğlum, o zaman bu kadın seni gerçekten de seviyor be. Öyle galiba. Sadece sevgisini ifade ediş tarzı biraz garip. Melek'le barışmış olmasına Nihat çok sevinmişti. Geçen gece barakada karısı için söylediklerinin hepsini unutmuşa benziyordu. Buna ister alışkanlık, ister sevgi diyelim, onca yıllık beraberlikten sonra o da Melek'ten ayrı kalmayı istemiyordu. Olsun Nihat'cığım, bence artık evine dükkanına dön. Ayrıca Melek bize kızmakta çok da haksız değil. Kim olsa aynı tepkiyi verir. Gülriz olayı öğrense ne yapardı bilmiyorum. Katya işin içinde olmasına rağmen hala kabullenemedi. Kadınlar haksız değil abi. Kenan bu kez çok abarttı. Biz de kabahatliyiz, ona uyduk. Başka seçenek bırakmadı ki herif bize, diyerek Nihat da hoşnutsuzluğunu belirtti. İkimiz de ayakta duruyorduk. Konuşmanın heyecanından arkadaşıma otur diyememiştim. Geçsene şöyle, ayakta kaldım. Nihat oturunca ben de karşısındaki koltuğa yerleştim. Biliyorsun değil mi dedim. Şimdi de kafayı Paris'teki kadına taktı. Biliyorum, Paris'e gidiyormuş, sabah beni de aradı. Öyle mi, ne istiyormuş? Durumumu merak etmiş. Katya'yı ikna et demedi mi? Yok, başıma gelenler için benden özür diledi. Vitrinin önüne bir kepenk yaptırmamı, parasını kendisinin ödeyeceğini söyledi. Keşke her sorun parayla çözülebilseydi diye mırıldandım. Nedense Burç'u kastettiğimi zanneden Nihat endişeyle sordu. Burç iyi değil mi? İyi iyi, akşam çarpım tablosunu ezberleyeceğim diye canımı okudu. Nihat rahatlamıştı. Yemek yedin mi diye sordu. Ben sabahtan beri açım. Ben de kahvaltıda güçlükle yediğim bir dilim ekmekle duruyordum. Güzel bir yemek fena olmazdı. Yemedim. Nereye gidelim? Hacı Salih'e gidelim mi dedi. Hacı Salih, Anadolu pasajında yer alan, Türk-Osmanlı yemekleri yapan lokantaydı. Beyoğlu'nun en nefis yemeklerini burada yiyebilirdiniz. Ben de ne zamandır gitmemiştim Hacı Salih'e. Tamam, gidelim. İştahla koltuğundan doğruldu Nihat. Çok iyi oldu. Biliyorsun Melek, pek yemek yapmaz. Epeydir ev yemeği yemedim. Toparlandık, kapıya yürürken Katya'yı da arayalım mı diye sordu Nihat. İşte bundan emin değildim. Eğer Kenan'a hala kızgınsa öfkesini bizden çıkarabilirdi. Yok be Nihat dedim. İstersen aramayalım. Biz iki arkadaş baş başa yiyelim bugün.